tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'e yeni bir haftada Eksen'den herkese merhaba. Eksen'e başlıyoruz. Almanya'da Ermeni soykırımı tasarısı ve Türkiye'deki yankıları devam ediyor. Tepkiler var, yorumlar var, onlara bakacağız. Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları da devam ediyor. Geri kabul anlaşmasında Avrupa Birliği ile imzalanan, parlamentoda da onaylanan ama daha henüz devreye sokulmayan sığınmacı başlıklarımız var. Suriye'ye bakacağız. Yeni meclis bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın seçimlerden sonra konuşma yapması da bekleniyor. Buna saatimiz yeter mi bilmiyorum ama sahadaki gelişmeleri aktaracağız. Mınbiç'te, Rakka'da ve Halep'te sıcak 3 tane cephe var. İkinci bölümde zaten bu cepheleri bölgeyi çok iyi bilen, oralı olan Hüsnü Mahalli ile birlikte konuşacağız. Amerika ve Rusya arasındaki pazarlıklarda Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un çok taze ikazları var. Finlandiya Dışişleri Bakanı ile ortak toplantısında yaptı. Onları aktaracağım size. Irak operasyonu, Amerika'nın Avrupa'daki kalkanla ilgili son ataklarına karşı Rusya'nın tepkilerine bakacağız. Avrupa'ya bakacağız. Avrupa'da Fransa var, İsviçre'de. Karşılığı olmadan her ayda, her ay ücret ödenmesi, maaş da gelir demek lazım herhalde, asgari ücretten farklı. Referandum reddedildi, detaylarına bakacağız. Diğer ülkelerde de gündemde. İspanya'da seçimler yaklaşıyor bu ay sonunda. Bask ülkesinde sembolik bir referandum var. İtalya'da yerel seçimler vardı, iktidarın çok hoşuna gitmeyecek sonuçlar çıktı. İsrail-Filistin meselesi, Netanyahu'nun Moskova ziyaretine bakacağız. Suudi Arabistan sarayı kaynıyor, sızan bilgiler var. Asya Pasifik'e de uzanacağız. Çin ile Amerika arasındaki mesajlaşmalara bakmaya çalışacağız. Başlayalım dünya haline. Evet, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son yaptığı açıklamalar var. Almanya Federal Meclisi'nde kabul edilen soykırım tasarısına, kararına dair. Bir dinleyelim kendi sesinden.
Bir ukala bir şey hazırlıyor. Alman parlamentosuna sunuyor. Neymiş? Birileri de diyor ki güya Türk. Ne Türk'ü be? Bunların kanının laboratuvar testinden geçmesi lazım. Bizim yani onun kanının öyle olması böyle olması bizi ilgilendirmiyor. Ne yaptığı bizi ilgilendiriyor. Ey Almanya, bak yine söylüyorum. Önce Holokost'un hesabını vereceksin. 100.000'i aşkın Namibyalı'yı nasıl yok ettiniz, nasıl öldürdünüz onun da hesabını vereceksin. Siz Türkiye veya Türklere parlamentosunda kalkıp da sözde Ermeni soykırımı oylaması yapacak varsa belki de en son ülkesiniz. Efendim parlamentodan bu karar çıktı ama... bu diyor bizim Türkiye münasebetlerini etkilemez. Sevsinler seni. Nasıl etkilemez?
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle diyor. Almanya'dan henüz bir tepki yok. Geçen hafta sonu bıraktığımız gibi bütün hafta sonu boyunca bu konu çok hararetli bir biçimde tartışmalara sebebiyet verdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Federal Parlamentosu'nun Türk asıllı üyesi Yeşillerin eş başkanı, bu tasarıda da büyük payı olan Cem Özdemir'e yönelik sözleri, kanları laboratuvar testinden geçirilmeli şeklinde metafor kullandı. Ama tabii bir kan testi ifadeleri dünyada da yankılanmış gözüküyor. Yankılanmakla kalmadı, Cem Özdemir'in ölüm tehditleri aldığı haberleri var. Federal Emniyet Teşkilatı ile Almanya'da ofisinin görüştüğü ve korumasının da sıkılaştırıldığı, Berlin'deki evinin çevresinde güvenlik birimlerinin sayısının arttırıldığı bilgisi yer alıyor. Evet, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışlarına yarın da Avrupa'dan tepkiler gelecek, yankıları devam edecek gibi gözüküyor. İlk etapta Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin bir yorumunu size aktarayım. Erdoğan Avrupa'yı sorunlarıyla baş başa bırakmakla tehdit ediyor. Sadece solcu Türk milliyetçilerini kendi cephesine birleştirmeyi ve Türkiye'nin bir dış komploya karşı karşıya olduğu izlenimi yaratmayı hedefliyor. Gezi protestolarını hatırlayın, orada da Lufthansa'yı suçlamıştı ifadelerini kullanmış Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi. Evet, Rusya'dan da bir yorum var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya bir televizyonuna konuşmuş. Türkiye'nin Almanya ile ilişkilerini gelen bu soykırım kararıyla ilgili, parlamentodan çıkan siyasi kararla ilgili yorum yapmış. Demiş ki, Türkiye gerçek anlamda bir partner gibi davranmadığı için, düzenli olarak skandal yarattığı için böyle tasarıların kabul edilmesine sebep oluyor demiş. Tüm bunların en nihayetinde bu partner olmak istenmemesi, Avrupa'dakiler de dahil olmak üzere partnerlerini rencide, ortaklarını rencide etmesinden kaynaklandığını düşünüyorum yorumunu yapmış. Evet, girişte de söylemiştim, gözler geri kabul anlaşmasında aslında 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Türkiye Meclisi'nde kabul edilmişti, hatırlayacaksınız, geri kabul anlaşması. AB ülkelerine giren sığınmacıların Türkiye'ye iade, 3. ülkelerden sığınmacıların Türkiye'ye iade edilebilmesini içeriyor. Fakat henüz uygulanmaya başlanmadı çünkü Bakanlar Kurulu'nun nihai kararını beklediği haberleri var. Burada tabii Türkiye vatandaşları için vize muafiyeti başka bahara kalmıştı. 1 Temmuz'da sağlanabilecek gibi gözükmüyor Avrupa ile ilişkilerin aldığı boyutlar düşünüldüğü zaman. Ve Türk tarafının, Ankara'daki kaynaklar, bir tür idari tedbir kararıyla anlaşmayı uygulamaya koymadığı ve bu konuda da Avrupa Birliği'ni bilgilendirdiği haberleri var. Sığınmacılardan size birkaç başlık aktarmak istiyorum. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un bir açıklaması var. AB topraklarına girişine izin vermek yerine onları Ege ya da Akdeniz'e bir adaya yerleştirebiliriz dedi. Avusturya modeli diye Die Presse gazetesine tanıtmış bu haberini. Aynı şekilde Britanya'dan Brexit'le ilgili tartışmalar var. 23 Haziran'da olacak oylama Britanya'da, AB içerisinde kalalım mı çıkalım mı diye. İşte orada aşırı sağcı Britanya Bağımsızlık Partisi'nin lideri kadınları özellikle AB'den çıkmaya oy vermeleri konusunda uyarırken demiş ki, sığınmacılar yüzünden büyük bir cinsel taciz dalgasıyla karşılaşabilirsiniz. Kozunu kullanmış. Son olarak bir de Libya'dan bu sığınmacılarla ilgili bir başlık aktarmak istiyorum. Libya Başbakanı Fayez Sarraç konuşmuş, demiş ki yeni birlik hükümeti Türkiye ve AB arasında imzalanan türden bir mülteci anlaşmasını imzalamaz, uygulamaz. Biz de öyle bir anlaşma yapmayız. Veltam Sontag gazetesine konuşmuş. Çünkü AB'nin mültecileri bize geri göndermesini kabul etmeyeceğiz. Gelip burada bizimle yaşamaları mümkün değil demiş. Evet, başta da söylediğim gibi bugün Suriye'de düzenlenen seçimlerden sonra ilk kez parlamento toplanıyor. Yeni parlamento. Esad da bir konuşma yapacak, Cumhurbaşkanı Esad. Ama üç cepheden sıcak haberler var. Mınbiç'te Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçlerinin IŞİD'i üç koldan sardığı, 5 kilometre kadar yaklaştığı haberleri geliyor. Bir de komutanları, aslında Cephetül Ekrat dedikleri Kürt İslamcıların bulunduğu grubun komutanı Ebu Leyla öldürülmüş ve Amerika'dan da Brett McGurk'tan, yani Obama'nın özel temsilcisinden bir taziye mesajı geldi bu hafta sonu. Yaklaşık 3000 Arap, 5000 de Kürt milis gücü Mınbiç'i kurtarmaya çalışıyor. Kürtler orada kalmayacaklar deniliyor. Daha sonra yerel konseye devredileceği söyleniyor. Ve Mınbiç'teki IŞİD üyelerinin de aileleriyle birlikte kaçtıklarına dair haberler var. Tabi bu arada Rusya'nın hava saldırıları desteğindeki Suriye ordusu da Rakka'ya yönelmiş gözüküyor. Tam Rakka'ya mı gidecekler yoksa bütün o bölgeleri güvenceye mi almaya çalışıyorlar? Bu tartışmalar var elbette, ama ilk kez 2014 Ağustos'undan bu yana ilk kez Rakka vilayet sınırını açtıklarını söylemek gerekiyor. Fırat Vadisi'nde en büyük, ülkenin en büyük barajı Tapka'ya yaklaşık 18 kilometre yaklaştılar. Tapka Barajı Rakka'ya 50 kilometre bir mesafede, çok uzun bir mesafe değil. Biraz kum fırtınası olduğu sahadan, askeri birliklerden aktarılan bilgilere göre işlerin zorlaştığı, ama pek çok ana noktanın kontrolünün Suriye ordusunun eline geçtiği haberleri var. Tapka Barajı'nda Baba Hafızesada Atfen Esat Gölü bulunuyor. Çok önemli bir stratejik kilit bir nokta ve 2014 Ağustos'unda IŞİD burayı infaz ettikten sonra 160 Suriye askerinin infaz ettiği bir hava üssü de burada bulunuyor. Ve Halep, şimdi tabii Irak'tan da bir operasyon var, onu da aktaracağım son bilgileri. Felluce tarafından henüz Musul ufukta gözükmüyor ama Rakka, Mınbiç derken böyle bir Amerika ile Rusya koordineli mi hareket ediyor denilirken Halep'te biraz dananın kuyruğu kopacak gibi gözüküyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un çok taze sıcak açıklamaları var. Niye? Çünkü hafta sonu Rusya Ordusu Savunma Bakanlığı Halep'in kuzeyinde 2000 militanın Kürtlerin Şeyh Maksut Mahallesi'ne odak ve hükümet kontrolündeki diğer yerlere de odaklanacak şekilde havan topuna tuttuklarını duyurmuştu. Bunların içerisinde ılımlı muhalif güçler olduğu için vurulmalarına Amerika'nın itiraz ettiği haberlerini size aktarmıştım. İşte Lavrov cumartesi günü Kerry ile telefon görüşmesi yaptı ve daha sonra bunların vurulamamasının sebebinin Amerikalıların istememesi olduğunu söylemişti. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Mark Toner da Rusya'dan IŞİD Nusra ile meşru muhalefet birliklerini dikkatli bir biçimde ayırmaları gerektiğini söylediklerini söylemişti. Ama nasıl olacak o dikkatli ayırma? Tabii orası meçhul. İşte Lavrov az önce Finlandiyalı meslektaşıyla çıktı ve dedi ki biz bunları Amerikalılara daha önce söylemiştik. Çünkü çok sayıda ölü olduğu söyleniyor. 40'tan fazla ölü olduğu söyleniyor. Şeyh Maksut ve hükümet kontrolündeki bölgelerde Nusra ve müttefik ettiği diğer cihatçı grupların saldırılarında. Ve Lavrov bu kez Halep ve etrafında olup bitenler Amerikalıları daha önce uyardığımız şeyler, bunu biliyorlar. Bu bölgenin teröristlerden temizlenmesi için bugüne kadarki en aktif desteğin içine gireceğiz açıklamasını yaptı. Evet, Halep kısmının, Halep büyük ölçüde hükümet kontrolünde ama Nusra cephesinin çok etkili olduğu, diğer İslamcı grupların da bulunduğu bazı mahalleleri muhalif güçlerin elinde. İşte Rusya'nın belki bu Lavrov'un son çıkışının ardından Halep'in tümüyle temizlenmesi için kolları sıvayacağını çıkartmak mümkün. Bu arada Britanya özel güçlerinin Irak ve Suriye'de sahada olduğunu yazıyor Britanya basını. The Times gazetesi, Telegraph gazetesi IŞİD saldırılarına karşı özellikle güneyde, Suriye'nin güneyinde çatışmalarda olduklarına dair iddialar var. Amerikalılar hafta sonunda önce cuma günü sonra cumartesi günü ilk kez Akdeniz'e geçen USS Harry S. Truman'dan Irak ve Suriye'ye hava saldırılarında bulundular uçak gemisinden. Daha önce biliyorsunuz Hazar Denizi'nden Rusya'nın operasyonları herkesi çok şaşırtmıştı askeri kapasitesi itibariyle. Bu kez Amerikalılar bir başka ilke imza atmış oldular. Diğer yandan da El Cezire televizyonu Kremlin kaynaklarına dayanarak Rusya ordusunun devlet başkanı Vladimir Putin'le özel güçlerin Suriye sahasına gönderilmesini tartıştıklarını, henüz bir karar verilmese de kara operasyonunun da gündemde olduğuna dair bir iddia ortaya attı. Tıpkı belki Amerikalılar gibi bir şeyden bahsediliyor. 200'den fazla Amerikan özel kuvvetler askeri biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin öncülük ettiği Suriye Demokratik güçleriyle birlikteler. Onlara danışmanlık daha ziyade yaptıkları söyleniyor. Belki Rusya da böyle bir yolu tutabilir daha ağırlıklı olarak deniliyor. Evet, sınırın Irak tarafında Felluce kuşatması devam ediyor. Orada da 3 koldan en son Saklavya bölgesini Irak ordusunun ve Haşt-Şabi birliklerinin, ki içlerinde Sünniler de var, sadece Şiilerden oluşmuyor, ele geçirdikleri söyleniyor. IŞİD'in kenti terk etmeye çalışan sivilleri vurduğu, Fırat Nehri üzerinden kaçıp kenti terk etmeye çalışanlar olduğu, boğulanlar olduğu haberleri maalesef geliyor o bölgeden. Felluce'ye girmek için Irak özel güçleri hazır bekliyorlar ama tabii keskin nişancılar, mayınlar, el yapımı patlayıcılarla IŞİD'in saldırıları da bitmiyor. Evet, bir başka başlığa geçelim. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında son dönemde bir gerilim kaynağı olan füze kalkanı projesi Romanya Aya aktive edilmişti Mayıs ayı sonunda. İşte Rusya'dan açıklama geldi. Sergey Lavrov Suriye ile ilgili değil, sadece bu konuda da açıklamalar yaptı. NATO'nun genişlemesi, Rusya'nın sınırlarına yönelik yapılanmasına karşı gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu. Diyor ki bu konuda NATO'nun sınırlarımızın ötesindeki askeri yapılanmasına karşı olumsuz tutumumuzu, negatif tutumumuzu zaten gizlemiyoruz diyor Sergey Lavrov. Egemen bir devlet olarak güvenliğini garantileme hakkına atıf yapıyor ve Finli dostlarımız da Finlandiyalı Dışişleri Bakanı ile beraber düzenlemişti basın toplantısını. Komşularımızın bizi anlayacağına güvenim tam diyor Lavrov. Evet, bu konuda Asya Pasifik Forumu var, daha sonra aktaracağım size. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoly Antonov da katıldı bu foruma. O da orada benzer açıklamalar yaptı. Biz NATO ile bu konuyu görüşmek istiyoruz ama Amerikalılar görüşmek istemiyorlar. Oysa tehditlere karşı farklı bir biçimde farklı yanıtlar bulmak için siyasi askeri koşullar vardır. Biz soğuk savaşı daha önce geçtik mesajı verdi bu forumda. Amerikalılar da katılıyor bu arada bu foruma. Onu da belirtelim. Polonya'dan ama şöyle bir haber görüyoruz. Doğu Avrupa'da Rusya paranoyası altında, korkusu altında diyelim. Hükümet bölgesel savunma gücü altında 35 binlik bir paramiliter gönüllü gücü oluşturma kararı almış Polonya'da. Onu da aktarmış olalım. Evet, biraz da Avrupa'ya bakmak istiyorum. Fransa'da grevler var biliyorsunuz. Avrupa Şampiyonası yakın, 5 gün kaldı. Tehditler var. Cumhurbaşkanı Hollande dün akşam çıktı. Saldırı tehdidi mevcut. Fakat bizi bu yıldırmamalı dedi. Grevlerden şikayet etti. Bitirilmesi gerektiğini söyledi. Bir yandan da Fransa'yı seller vurmuş durumda. 4 kişi öldü Fransa'da. Aslında Almanya'da da var tabii. Bütün Avrupa'da yoğun yağışlar yaşandı. Ama Fransa'da Paris'in güneyinde, özellikle doğusunda çok büyük kayıplar var. 600 milyon euro ve 2 milyar euro arasında hasar hesaplıyorlar. 10 bine yakın evin etkilendiği söyleniyor. Grevler bu işleri daha da ağırlaştırdı. 5 günlük tren yolu grevini sonuçlandırmaya çalışıyor Fransız yetkililer. Air France pilotları da 11 Haziran'da, yani turnuvanın başlayacağı zaman, 4 günlük bir grev kararı almanın eşiğindeler. 14 Haziran'da da ayrıca tam da turnuva varken Paris'te bir gösteri planlanıyor. Yani Hollande yönetiminin başı biraz dertte gözüküyor. Evet, İsviçre'ye geçelim. Doğrudan demokrasi, 100 bin imza topladığınız zaman bir konuyu referanduma sundurtabiliyorsunuz hükümete. Bir kafe sahibi bu kez 5 yıldır ülkede yaşayan yabancılar dahil herkese çalışma karşılığı olmadan ne kadar çalıştıklarına bakılmaksızın ayda 2500 İsviçre frangı, yaklaşık 7500 liraya tekabül ediyor. Çocuklara da, sadece yetişkinlere değil, çocuklara da 625 frank gelir sunulması içeren tasarıyı referanduma sundular dün ve reddedildi referandum plebisit ülkesinde. Çok tartışmalar var tabii. Kimileri bunu asgari ücretle kıyaslıyor ama asgari ücretten bahsetmiyoruz. Hatta çalışmanız da gerekmiyor. %3 civarında bir işsizlik var. Dolayısıyla hani işsizlere verelim parayı gibi bir şey deseniz de değil. Mesele biraz felsefi bir tartışma yatıyor. Otomasyon giderek her şeyin yerini alıyor. İş gücüne gerek olmuyor. O zaman işte ne olacak? Yani insanlar ne yapacaklar? İnsan onuru, kamu hizmetleri devam etsin vesaire. Destekçileri bunu savunuyorlar. Ama hükümet çok pahalıya patlayacak, zaten ekonomiyi zayıflatır diyor. Bir de bu bir Marksist rüya. Ekonomik kaosa yol açar eleştirileri getiriliyor İsviçre'de. Tabii reddedildi artık ama bu tartışma diğer ülkelerde de gündemde, onu belirtelim. Finlandiya'da mesela, Hollanda'da Utrecht kenti benzer planlar içerisinde bir zamanlar marjinal olan bu fikir, bakalım bundan sonra iş gücü olarak robotların insanın yerini değiştireceği yeni bir dünyaya hazırlık tartışmalarında nasıl bir yer olacak bu girişimlerin. Evet, İspanya'da seçimler için gün sayıyor artık. 26 Haziran'da genel seçimler var. Aslına bakarsanız son seçimleri Aralık'ta, 20 Aralık'ta yaptı İspanyollar. Fakat ortaya bir koalisyon hükümeti çıkartamadılar. 1975'te Franco diktatörlüğünün devrilmesinden bu yana bu bir ilkti. Yani hükümet bir türlü kurulamadı. Yeni kral, taze kral Felipe kimi görevlendirdiyse olmadı. Şimdi ise anketler kemer sıkma politikalarına itiraz eden, kurumsallık karşıtı partilerin önde gittiği, daha doğrusu büyük kazanımlar elde ettiğini gösteriyor. Podemos hareketi. Yunanistan'daki Syriza'nın İspanyol versiyonu diyelim. İşte El País, El Mundo, El Español gazetelerindeki anketlere bakılırsa cidden önemli rakamlara ulaşıyorlar. Aslında iktidardaki Halk Partisi, Franco'nun muhafazakarlarının devamı niteliğinde demokrasiye geçişten sonra Halk Partisi %27 ile 31 marjında birinci sırada. Gerçi daha önce 28'leri garantilemişti. Sosyalistler ise ikinci sıradan. Kurumsal yapının iki partisi var. Halk Parti ve Sosyalist Partisi. İşte sosyalistler ikinci sıradan üçüncü sıraya düşmüş gözüküyorlar. Podemos ve küçük ortağı Mayıs ayında ittifaka gittiği Izquierda Unida %23.7-25.6 26'ya dayanmış vaziyette bu bantta. Merkez sağcı Ciudadanos da var bu arada. Onlar da %14-16 bandında gözüküyorlar. Tabii bütün bunlara, İspanya'daki bu gelişmelere kemer sıkma politikaları ve yolsuzluk skandalları, kraliyetteki çürüme vesaire. Kral Felipe eski kralın babasının yerine geçti ama her şey çok güllük gülistanlık değil. Tablo biraz da karanlık çünkü bu anketlerden yine bir hükümet çıkmıyor. Farklı görüşler var. Eğer çıkmazsa bu sefer bu yıl 3. seçim bekliyor İspanya'yı. Evet, İtalya'ya geçelim. İtalya'da da dün yerel seçimler vardı. 1300 belediyede düzenlendi. Başkent Roma ayağında işte Syriza ve Podemos'un İtalyan versiyonu diyebileceğimiz, kaba tabirle tabii, 5 Yıldız Hareketi'nin adayı Virginia Raggi yarışı önde tamamladı. Tabii bu ilk tur, ikinci tur 19 Haziran'da düzenlenecek ama tabii Raggi'nin %35.4'e ulaşması, karşılığında Başbakan Matteo Renzi'nin Demokrat Partisi'nin adayı Roberto Giacchetti'nin %25.8'de kalması iktidar partisi için büyük bir darbe. Aynı şekilde Renzi'nin Demokrat Partisi Napoli'de de ikinci tura kalamamış vaziyette. Milano, Torino ve Bologna'da bir şekilde bellerini doğrultmuş gözüküyorlar. Bütün bunların anlamı tabii yerel seçimlerden daha solcu, sağcı ya da kurumsallık karşıtı partilerin çıkmış olması. Nitekim Renzi de oylamadan pek memnun değil ama bunun Ekim'deki anayasa referandumunu etkilemeyeceğini savundu. Anayasa referandumunda eğer ki Renzi yenik çıkarsa istifa edeceğini söylemişti İtalya'da. Evet, İsrail-Filistin meselesinde Paris toplantısından pek bir sonuç çıkmadı. Fransızların girişimiyle yapılmıştı. Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlendi bir toplantı. Herkes zaten Amerika'da seçimler var. Şu sıralar çok da bir barış girişimi yapılamaz deniliyor. Ben de aktarmıştım size, Mısır lideri El Sisi bu işe el atmıştı, arabuluculuk yaparım demişti. Hafta sonunda İsrailliler 1967 savaşında Kudüs'ün doğusunu ele geçirmelerini kutladılar. Ramazan'ın başlangıcına denk gelmesi açısından da biraz sıkıntı, eski kentin Müslüman mahallesindeki yürüyüş biraz sıkıntılı geçmiş. Öte yandan Netanyahu 3. kez Eylül'den bu yana bugün Moskova'yı ziyaret ediyor. Ziyaretinin yankılarını yarın size aktaracağız. Diplomatik ilişkilerinin Rusya Federasyonu ile 25. yıl dönümü oluyor İsrail'in kurulmasından sonra. Suudi Sarayı'ndan bir tartışma, bir iddialarını size aktaracağım. Veliaht Prens Muhammed bin Nayef birinci sırada, Kral Salman'ın yani ikinci adamı konumunda. İşte onun dış politikanın değişmesi gerektiğine dair lafları arkasında bulunduğu söylenen El Vatan Online sitesinde yayınlanmış. Sonra da kaldırılmış. Hacklendi deniliyor ama enteresan tarafı şu, birinci Veliaht Nayef özellikle Yemen Savaşı'nın uzamasını eleştiriyor. Suriye'de Esad yönetiminin Türkiye ve Amerika'nın yardımlarına rağmen devrilememesinin sonucunda yanlış politikalar ortaya çıktığını söylüyor. Tabii bu ikinci veliaht, yani Kral Salman'ın oğlu Muhammed bin Salman'ın politikalarının eleştirilmesi demek. Ya hacklendi ya da apar topar bu yorumlar kaldırıldı. İki tane rivayet var, onu da belirtelim. Evet, biraz da Asya Pasifik'e bakmak istiyorum. Asya Pasifik bölgesinde Shangri-La güvenlik toplantısı düzenleniyor. Amerikan Savunma Bakanı Ash Carter katılıyor. Senatör John McCain gibi katılımcıları da var. Ve Çin-Amerika düellosu bir nevi diyelim. Çünkü Çin, Güney Çin Denizi'nde hava savunma ve tanımlama bölgesi ilan etmeye hazırlandığı haberleri var Çin'den. İşte Amerikalılar buna itiraz ediyorlar. Kendilerinin Pasifik bölgesindeki güvenliğin ana garantörü olduğu mesajı veriyorlar. Toplantıda da öyle yaptılar. Carter bu mesajları verdi ama Çinliler de buna itiraz ediyorlar. Onu da aktarmış olalım. Bir yandan da Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry hafta sonunda Moğolistan'ı ziyaret etti. Cengiz Han'ın topraklarında Rusya ve Çin arasında demokrasi vahası diye nitelemelerde bulundu. Tabii Moğolistan 3 milyon gibi düşük bir nüfusa sahip, madencilik kaynakları olan bir ülke ama en çok ticareti Çin'le ve Rusya'yla. Oradan da mesajlar verdi Kerry. Aynı şekilde Çinlilere Güney Çin Denizi'nde hava savunma ve tanımlama bölgesi yaratmamaları için uyarıda bulundu. Evet, Amerikan seçimlerinde Hillary Clinton adaylığını sağlama almış gözüküyor. Sadece 30 delegesi kaldı Puerto Rico ön seçimlerindeki zaferinden sonra. Bernie Sanders çekilecek, çekilmeyecek, mücadeleye devam, konvansiyon var Temmuz ayında diyor. Trump cephesinde Trump'ın yarattığı rahatsızlıklar devam ediyor. Asıl Amerika'da gündem Muhammed Ali, tabii hafta sonunda yitirdik Cuma akşamı. 74 yaşında 3 tane dünya ağır siklet şampiyonluğunu elinde tutan efsanevi doktor, çocukken sabaha karşı biz de kalkıp heyecanla Muhammed Ali'yi izlerdik. Boks sevgimizin kaynağı da o devirlerden kalma, 1970'li 80'li yıllardan kalma. Tabii kendisi bokstaki başarıları değil, insan hakları, siyasi konulardaki duruşu, Amerika'daki siyahlar ve Müslümanların uğradığı haksızlıklara karşı duruşu, Vietnam Savaşı'na katılmamakta direnişi, bunun için madalyasından vazgeçmesi gibi önemli duruşlarıyla önde gelen bir isimdi. Parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu. Obama, Hillary Clinton, Donald Trump, herkes mesajlar yayınladı. Cuma günü cenazesi var. Bill Clinton bir konuşma yapacak. Kendisine daha önce bir başkanlık şeref madalyası takmıştı eski Amerikan başkanı. Komedyen Billy Crystal, spor muhabiri Bryant Gumbel da birer konuşma yapacaklar. Obama cenazeye büyük olasılıkla katılacak. Hatta haber bülteninde de dinlemişsinizdir radyomuzun. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Muhammed Ali'nin cenazesine katılmak üzere Amerika'ya gidiyor. Efendim, dünya halinin ilk bölümünü tamamladık. Eksen'in ikinci bölümden önce AC/DC'den Rock and Roll Ain't No Pollution dinleyelim. Buradayız sonra.
Coming up from that flow. Well, just
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci bölümünde tekrar karşınızdayız. Hüsnü Mahalli hattımızda sıcak bir meseleyi konuşacağız tüm detaylarıyla kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Hüsnü Bey, şimdi iki koldan bir IŞİD'a kıskaç var, öyle gözüküyor. Irak cephesinden ve Suriye cephesinden. Suriye'nin içerisinde de 3 tane sıcak nokta gözüküyor. İşte epeydir sözü edilen Rakka'nın kuzeyini temizleme operasyonunda Amerikalılar Suriyeli Kürtleri öncü güç olarak kullanıyorlar, anlaşılan o ki. Tam onu konuşurken bir hafta sonra bu sefer Mınbiç ayağı başladı, Türkiye'yi çok rahatsız eden. Bir de Halep cephesi var, çok sıcak. Rusların da sabrı taşmış gözüküyor. Az önce ben de yayında aktardım. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki biz Amerikalılara söylemiştik. Şeyh Maksud ve hükümetin kontrolündeki bölgeleri hafta sonu havan topuna tutmuşlardı çünkü. Artık bundan sonra en aktif desteği vereceğiz dedi. Şimdi bu üç cepheyi topladığımız zaman resim nedir? Amerika-Rusya koordinasyonu mu var Suriye'de? Yoksa bir çekişme mi var? Bir paylaşım savaşı olduğu tespiti yapıyoruz hepimiz ama bu iş, siz resmi öncelikle nasıl görüyorsunuz?
Yani paylaşım olduğunu sanmıyorum. Koordinasyon olduğunu düşünüyorum. ABD ile Rusya arasında. Ama ondan öncesinde yani hep göz ardı edilen, unutulan, hatırlanmayan bir olay var. O da bundan birkaç ay önce, biliyorsun sen tabii, Bağdat'ta, yani merkezi Bağdat'ta olan dörtlü bir koordinasyon merkezi kuruldu. Rusya, Irak, İran ve Suriye. Aslında o koordinasyon merkezi önemli bir olaydır. Fakat kimse onu ciddiye almadı ya da işte unutuldu gitti. Şimdi Irak'taki operasyonlarla Suriye'deki operasyonlar aslında biraz da o merkez bağlantılı biraz da çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi Suriye bağlamında eğer konuşacaksak, yani çünkü Suriye'de operasyonlar yapılırken biliyorsun Irak'ta da Fellüce'ye yönelik çok ciddi bir saldırı başlatıldı. Ve o saldırıda temel ve en önemli güç Irak ordusunun yanında Şii milisler ağırlıklı olarak orada görev alıyor. Suriye bağlamına baktığımızda da işte Rusya ile ABD arasında bu konuda üst başlıkta ciddi bir koordinasyonun olduğunu düşünüyorum. Yani örneğin hatırla, bundan bir hafta önce PYD ve işte Demokratik Suriye işte örgütü, işte ordusu neyse şeyden, kuzeyden Rakka'ya dönerek bir operasyon başlattı. Fakat birdenbire o Rakka operasyonu durdu. Bu sefer batıya doğru geldiler. Yani Mınbiç'e doğru geldiler.
Çünkü bir yanıltma mıydı o? Yanıltma
değildi. Yanıltma belki öyle düşünebilir ama tümüyle öyle değil. Çünkü onlar Rakka'ya yönelirken tabii Suriye devleti orada buraya yanaşamazsınız. Yani çünkü şöyle bir laf çıktı hatırla. Yani PYD işte Rakka'ya gireceğiz, Rakka'ya işte ele geçireceğiz falan gibi laflar etmeye başladı. Bu da tabii isterseniz Suriye'yi, yani devleti rahatsız etti. Rakka'ya gireceğiz de Rakka'ya bilmem ne yapacak, Kıdaş'ta işte Rojava'ya bağlayacağız da falan gibi laflar etti. O da tabii devleti rahatsız etti. O yüzden dediler ki Rusya üzerinden tabii Amerikalılara, çekilin oradan, Rakka bizim meselemiz. Ve nitekim de işte Rakka'ya doğru harekete başladılar. O yüzden PYD'de yine koordinasyonlu olarak düşünüyorum. Mınbiç'e doğru çıktılar. Mınbiç'ten de Cerablus'a gelecekler ki Cerablus'tan da batıya doğru gidecekler. İşte Mare, özellikle Mare bölgesinde ve onun doğu ve batısında IŞİD'in ikmal yollarını kesmek istiyorlar. Çünkü IŞİD'in Mınbiç'ten sonraki en önemli merkezlerinden birisi Bab. Bir
kasaba. Elbab değil mi?
Evet. Yani Elbab.
Ama orası Suriye ordusunun elinde değil miydi Elbab? Ya hayır, da Suriye ordusu yok. Daha yakında, daha doğrusu.
Yakınında da kasaba şeyin elinde. Aslında kasaba değil, büyük bir kasaba. Bayağı büyük bir kasaba. Ve bu esas, yani işin enteresan tarafı bu Bab kasabası. Yani biz bildik bileli. Ben Cerablus'tan Halep'e giderken Bab üzerinden geçerim. VAP yani ben bildiğim çocukluğumdan beri çok gericidir. Yani daha o zamanlardan beri çarşaf falan vardı. Düşün yani bu işte 45 yıl, 50 yıl önceyi söylüyorum. Onun için VAP'ı sona bırakıyorlar. Yani VAP ciddi bir olay çünkü. Mumbiç kolaydır. Mumbiç'te çünkü IŞİD'çi yoktur. Yani sosyal anlamda söylüyorum. IŞİD'i koruyacak, destekleyecek, bilmem ne şey yapacak.
Doku yok, sosyal doku yok. Yani.
Doku, evet, doku yok Mumbiç'te. Aşiretler var. O aşiretler devletle şöyle bu biçimde bağlantı kurulduğu andan itibaren IŞİD'e ayaklanırlar. Orada bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten Cerablus'ta vatandaş kalmadı. Yani kuzeye geldiğinde Cerablus nüfusu şu anda %10. %90'ı taştı. IŞİD çünkü oradaki buçuk yıl orada. Dolayısıyla hani bu bir fotoğraf böyle. Şimdi sen orada bir şey söyledin. Yani Türkiye'yi rahatsız eden. Türkiye'yi niye rahatsız ediyor ki? Yani IŞİD'e karşı bir operasyon yapılıyorsa, IŞİD de Türkiye'nin düşmanıysa aslında Türkiye sevinmesi gerekiyor. Yani niye rahatsız oluyor ki?
Doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi tabii bir koldan Batı medyasına da baktığımız zaman hani dünyaya haberler bir şekilde Suriye'den yayılıyor ama bunların tabii kodlanma biçimi her şeyi etkiliyor, değiştiriyor, algıları etkiliyor. Şimdi öyle bir şey manzara çıkıyor ki Suriye'de bir Suriye ordusu var. İşte Rusya'nın desteklediği İran Hizbullah bir müttefik halinde hareket ediyor. Bir de Amerikan destekli Kürtler var algısı. Ve şimdiden Batı medyasında gerçi bu işleri think tankler suyunu da çıkarttılar. Washington merkezli think tanklerin çok bir sürü konuda yanıldıkları ve manipüle ettiklerini de tanıklık ettik bu süreçte ama son dönemde bir Arap-Kürt savaşı eninde sonunda Suriye ordusuyla Suriye demokratik güçlerinin karşı karşıya geleceği işte insani ayağında nüfusun yer değiştirileceği vesaire hani problemli bir takım durumlara belki IŞİD yenildikten sonra ya da oradaki bir takım cihatçı gruplar tepelendikten sonra sorunlu bir takım meselelere şimdiden bir ışık tutma çabasıyla diyelim, iyi niyetleri alalım, var. Siz oralısınız, Cerablus'sunuz, bölgeyi biliyorsunuz, sosyal dokusunu biliyorsunuz, kasaba kasaba, köy köy. Hakikaten bütün bu yaşananlardan sonra üst yapısal anlamda yani siyasi, askeri anlamda da sahaya da baktığınız zaman artık hani Kuzey Suriye Federasyonu kuruldu diyebilir miyiz? Bir Şam'la düşman olur olmaz. Ne demek lazım burada?
Suriye Federasyon kavramı doğru değil. Yani federasyon teknik olarak mümkün değil. Çünkü hani Rojava dediğimiz bölgeye baktığımda haritayı iyi incelediğimizde o Rojava bölgesinde bile Kürtlerin nüfusa oranı %40'tır. Yani dolayısıyla teknik olarak federasyon mümkün değil. Kuzey Irak gibi değil.
Ama ideolojik bir şeyden bahsediyorlar. Yani tabii diğer halkları da işin içine katan ideolojik bir yanı var.
Yok,
hani.
Yok o mümkün değil. O mümkün değil. Sosyal doku itibariyle mümkün değil. Örneğin Kamışlı. Hani başkent olabilecek Rojava'ya. Başkent olabilecek. Mesela orada Kürtlerin oranı %30 bile değil. Merkez anlamda söylüyorum. Yani Kamışlı merkez. Haseke ki orası da Rojava'nın başkenti gibi hani diyor. O Haseke %90'ı Arap. %90'ı diyorum şehrin. Dolayısıyla teknik olarak nüfus olarak mümkün değil. Şimdi öbürleri senin söylediğin şekliyle yani örneğin Süryaniler, örneğin Arap aşiretleri, örneğin Türkmenler ki az onlar. Bunlar asla Kürtlerle bir olup Suriye devletine karşı ayaklanmaz. Mümkün değil. Bir daha söylüyorum, sosyal anlamda konuşuyorum, siyasal anlamda konuşuyorum. Üç, yani Kürtlerin federasyon, ki bir daha söylüyorum bu mümkün değil, asla mümkün değil. Hani özellik gibi düşündüğümde.
Mesela özellik.
Özellik zaten Esad'la Kürtler arasında 2011'de, yani olayların başladığı ilk günlerde Esad bunları çağırdı. PYD'yi, MYD'yi hepsini, 15 Kürt grup var. Hepsini çağırdı. Yani şimdi siz işte ayaklanacak mısınız, ayaklanmayacaksınız, ne yapacağız falan türünde konuşmalar yapıldığında bunlar dediler ki biz devlete karşı ayaklanmayız. Çünkü Kürt tarihinin tümünde Suriye'de, Şafidesin Irak'ta, Türkiye'de ve İran'da Kürtler hep devlete ayaklanmışlardır. Yani Kürtler hep savaş yapmışlardır bulundukları ülkelerde. Türkiye'de de öyle, Irak'ta da öyle, İran'da da. Ama Suriye'de hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman. Yani tarihin bütün şeyinde olmadı. Onun için böyle bir şey yoktur. Yani bir alerji yoktur. Kürtler, Kürtlerin Suriye devletiyle ilişkilerinde ve toplum aslında böyle biraz. Yani sosyal, yani bir Kürt'ün bir Arap'la burada ya da Irak'ta olduğu gibi oranın insanı olduğum için söylüyorum. Böyle bir hassasiyet yok. Hı hı. Yani örneğin Halep'te Kürtler en zengin bölgede, yani Şeyh Mahsud dedikleri en meşhur, en zengin bölgede. Hı hı. Şam'da da öyle. Yani sen de gittin gördün Şam'da da falan. Yani kim Kürt kim Arap, orada öyle bir yapı yok orada. Hı hı. Üçüncüsü de daha önemlisi. Yani Kürtlerin, Suriye'deki Kürtlerin, PYD aslında şimdi söylüyorum. PYD'nin bir vefa borcu var aslında Suriye devletine. Çünkü PYD eğer Suriye devleti olmasaydı PKK da olmayacaktı, PYD de olmayacaktı. Yani Abdullah Öcalan kaçtığında 1980 yılında Suriye gitti biliyorsun. Ta 98'e kadar kovulduğunda 9 Ekim 1988'de. Şimdi dolayısıyla oradaki Suriye'deki Kürtler ne olursa olsun, ya tamam da yani sonuçta kardeşim, yani bu Suriyeliler de ki Esad'ın oğlu olduğu için söylüyorum çünkü. Yani Hafız'ın oğlu Beşşar. Yani tamam da yani sonuçta da biz buna kalacak atamayız. Yani bizi de PKK ile PKK yapan, işte PYD'yi de PYD yapan aslında Esad iktidarı. Hadi öyle diyelim. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bunlar herhangi birini, hani sen siyasi dediğin için söylüyorum şimdi. Hı hı. Ha tamam, bölgesel gelişmeler, bölgeler, sayfasifiko, haritalar çok şey, senin de dediğin gibi think tanklerde şurada burada yazılıp çiziliyor, okunuyor, konuşuluyor. Ama iş toprağa geldiğinde, coğrafyaya geldiğinde, sosyal dokuya geldiğinde olağanüstü bir şey olmazsa. Ki olağanüstü şey şudur, bak ben ne söyleyeyim sana o zaman, Türkiye'ye bağlı. Yani Türkiye'deki Kürt hareketinin, yani PKK ve genel olarak Kürt hareketinin geleceği Suriye'deki Kürtlerin geleceğini de bir anlamda belirleyecek. Bir anlamda belirleyecek. Eğer Batı'da, ABD'de ya da başka bir yerde Türkiye ile ilgili bir tezgah çevriliyorsa, PKK ile ilgili, Kürt ayaklanması ile ilgili, iç savaşla ilgili falan gibi bir sürü senaryo yazılıyor ya. Hı hı. O zaman Suriye'deki PYD ve Suriye'deki Kürt hareketinin olası geleceği ile ilgili bir şey söyleyebilirim.
Ha ama şöyle bir, genelde şöyle bir şey de var biliyorsunuz. Asıl Suriye Türkiye'yi etkileyecek diye de bir tez var. Siz onu tersine çevirmiş oluyorsunuz bu durumda.
Tabii çünkü nüfus itibarıyla, o ben ona katılmıyorum tabii. Ben evet. Dedim doğru. Evet. Bundan dolayı yani Suriye'de 1.5 milyon ya da 2 milyon, 2.5 milyon Kürt. Birincisi bu. Demin de anladım, tek anlattığım gibi. Teknik olarak orası bir federal bölge olamaz. Teknik olarak orası özel bir bölge olamaz. Coğrafi anlamda söylüyorum şimdi. Türkiye'de 20 milyon Kürt var. PYD'nin ana kökeni PKK'dır. Yani onun için yani PYD PKK'yı değil, PKK değil, PYD'yi etkileyecektir. Dolayısıyla PKK'nın coğrafyası, yani Türkiye coğrafyası Suriye'nin geleceğini belirleyecektir. Öbür türlü. Hatta Irak'ın da geleceğini belirleyecektir. Yani Türkiye'nin PKK ve Kürt hareketinin geleceği, yarın ve sürgün Irak'ta da olası gelişmelerin, yani Kürt bağlamında söylüyorum, olası gelişmeleri de etkileyecektir. Kim ne dese desin, Barzani bitmiştir. Barzani'nin uluslararası ilişkilerde, uluslararası politik merkezlerde değeri kalmamıştır. Zaten şeyi de bitmiştir biliyorsun, yani şu anda başkan bile diyor.
Tamam, yani referandum orada düzenleyeceğini söylediği için işler değişebilir diye bakıyor.
Hiçbir şey değişmez, yok değişmez. Orayı yakından takip ediyor. En son işte Doğan'la Kayabe'nin birleşmesi onu çılgına da çevirdi. Hı-hı. Yani oradan dün beni takip ettiğim için anladım. Şu anda kafayı üşütmek üzere yani Tarzan.
Peki şöyle de bir söylem var, bir son bir 4 dakikamız falan var, onu da sormak istiyorum size. Esad hiçbir şekilde bir daha Suriye'nin bütün sınırlarını kontrol edemez tezi var, epeydir de konuşuluyor. Hatta işte tabii Körfez medyası da bazı şeyleri zerk ediyor, ne kadar doğru olduğunu da çek edemiyoruz bu anlamda, ama Kremlin'deki bazı kaynaklara dayanarak işte Rusya'nın en az %70'ini kontrol etmesini istediği, onun için bastırdığı, her türlü desteği de sağladığı, ama hani artık bütün Suriye'de değil. Biraz da bu Kuzey Suriye Federasyonu meseleleri de buradan çıkıyor anladığım kadarıyla. Çünkü geri kalan bölgeler için artık bir Sünnistan biraz hayal gibi gözüküyor herhalde de facto olarak siyasi birlik anlamında. Siz nasıl bakıyorsunuz? Esad hakikaten tekrar Esad yönetimi, Esad sembolik olarak kullanıyorum yani Suriye devleti çökmediği için. Suriye devleti sınırlarını bu sürecin sonunda tekrar kontrol edebilir mi sizce?
5 yıl süreyle kontrol edebildiğine göre, yani dünya tarihinde Suriye olayı gibi bir olay yaşanmamıştır. Çok iddialı söylüyorum, dünya tarihinde. Hatırla, İstanbul'da, Tunus'ta, İngiltere'de, Fransa'da, neyse bir sürü yerde Suriye dostları grubu vardı. Onlar da toplanırlardı biliyorsun 3-5 ayda. Suriye dostları grubunda 100 ülke vardı. 100 ülke Suriye'de savaşan gruplara şu ya da bu şekilde yardım ediyordu, destek veriyordu. 100 ülke 4 yıl süreyle Esad'ı deviremedi. O yetmedi. Dünyanın dört bir tarafından 40-50 bin civarında ruh hastası böyle manyak tipler getirildi. Türkiye üzerinden Suriye sokuldu. Suriye bu hale getirildi ve Esad hala iktidarda ve Suriye devletinin bütün kurumları çalışıyor.
Ama sınırlar ama başka yani anlıyorum. Devlet çökmedi oraya, ama oraya, sınır dediğiniz hani.
Hayır bu çok önemli çünkü anlattım. Şimdi sınıra geliyorum. Şimdi ben sana çok iddialı bir şey söyleyeyim o zaman. Türkiye sınırı kapatsın. Türkiye Suriye'de savaşan bütün terör örgütlerinin desteğini kessin. Şu ya da bu biçimde. Ben sana çok iddialı söylüyorum. 3 ay içinde Suriye devleti memleketin hemen hemen %90'ını kontrol eder. 3 ay içinde. Çünkü Türkiye önemli. Yani 900 kilometre sınır var. Lübnan tarafında bir şey yok. Lübnan tarafında Hizbullah sınırı kontrol etmiş. Ürdün vazgeçti bu işten. Ürdün bile sınırı kapattı. Şimdi en başa dönüyorum. Irak'la Suriye, İran ve Rusya'nın Bağdat'taki koordinasyon merkezi Suriye, Irak sınırını da kontrol eder. O zaman o tarafa dönülecektir. Ama şimdi o tarafa dönemiyor. Suriye ordusu Hakka'ya saldıracak. Fakat Nusra Halep'e saldırdı. İşte dün evvel şimdi senin haberin başında sunduğun gibi. Suriye ordusu zaten yani garibanlar 300 bin insan ya zaten bunun 50-60 bini öldü. Nereye yetişsin? Yani bu mümkün değil. Dünyanın hiçbir ordusu bunu yapamaz. Yani al işte Türkiye'deki Güneydoğu olaya bak. Yani Türkiye'de Güneydoğu 5000 PKK'lı vardı. 30 yıl uğraştı Türk devleti. Ki Türk devleti. Şimdi Suriye devleti öyle bir devlet değil ki. Öyle bir örgütlü değil. Ordusu öyle bir güçlü değil. Hayatında böyle bir olay yaşamamış. Sınırlarını kontrol edemez. Ordusu yok, askeri yok, jandarması yok, bir şeysi yok garibanın. Yani Rusya Allah'tan geldi de son anda kurtardı yani. Yoksa gerçekten işler çok zordu.
Evet, yine Rusya'nın gelişine kadar iyi dayandıkları hakikaten.
İşte onu söyledim yani 5 yıl. 5 yıl kolay değil.
Evet. Peki Hüsnüm Ali çok çok teşekkür ediyorum. Daha bu meseleler çok zaten konuşacağız. Nereye gidiyor? Sağdan aldım. 20-30
yıl konuşuruz.
O kadar konuşmayalım ya. Herkese yazık valla.
Valla yapılacak şey bu coğrafyanın kaderi.
Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Eksen'e katkılarınız için.
Kolay gelsin. Sağ olun.
Evet Hüsnüm Ali ile baktık Suriye'deki cephelere. Minbiç, Rakka, Halep. Biraz üst yapısal, biraz sosyal doku itibariyle değerlendirmeye çalıştık. Haftanın ilk ekseni burada sona erdi. Size Imani'den The Good, The Bad and The Crazy ile veda edelim.
I'm out of my mind. nothing can bring me down or keep me sound. I won't get home in time, but I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound.
Crazy.